Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 30. ayrım, 20. bölüm. Eve, evin kapısından girdiğinde kendine doğru süzülen Somerset'e doğru öfkeyle söylenerek doğruca merdivenlerden çıkmaya başladı. Söyleyecek çok şeyi vardı ama hemen başlamak istiyordu. Ev ofisinin boş olduğunu gördüğünde tekrar söylendi. Ama ofisini Rourke'un ofisine bağlayan kapı açıktı. Eve, omuzlarını iyice dikleştirerek kapıya doğru gitti. İçeri girecekken Rourke'un sesindeki tahammülsüzlüğü duyarak durdu. ''Şu anda bu yolculuğa çıkmam ne mümkün ne de uygun. Ama efendim, durum şahsen ilgilenmenizi gerektiriyor. Tonaka'nın devir işlemlerinde ayak sürmesi ve tropik sektörde tasfiye satışlarındaki gecikmeler sebebiyle sizin doğrudan müdahaleniz olmadıkça teslim tarihine yetişme umudumuz yok. Aşırı maliyetler ve ödenecek cezalar, bu konuları halletmeye yetkilisin. Sana bunları halletmen için para ödüyorum. Önümüzdeki birkaç gün, belki de daha uzun bir süre Olympus'a gelmem mümkün değil. Eğer Tonaka ayaklarını sürüyorsa onları dizlerinden kopar. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Eğer inşaat alanına ne zaman gelebileceğinize dair tahmini bir tarih verebilseydiniz belki ben karar verdiğimde haberin olur. Rourke bağlantıyı keserek arkasına yaslandı ve gözlerini kapadı. O anda Eve'in aklına iki şey geldi. Birincisi, Rourke'un onunla uğraşmak dışında da çok karmaşık, kritik ve talepkar bir iş yaşamı vardı ve Eve bu yaşamı hep bir şekilde halledilir olarak görüyordu. İkincisi ve daha önemlisi, o yorgun gözüküyordu. Rourke asla yorgun görünmezdi. Sabahtan beri biriktirdiği öfkesi birden eriyip dağıldı. Öfkeye gerek yoktu. Yine de içgüdüsel olarak odaya yüzünde çatık kaşlarla girdi. Rourke onu anında hissederek gözlerini açtı. Teğmen, Rourke, Eve aynı soğuk ve mesafeli tonla cevap vermişti. Sana söyleyecek şeylerim var. Eminim vardır, kendi ofisini mi tercih edersin? Burada başlayabiliriz. İlk olarak şunu söylemeliyim ki, kendi beceriksiz yöntemlerimle davamı, benim cinayet davamı tek şüpheliye indirmeyi başardım. Bugün bitmeden şüpheli yakalanacak, merkeze götürülecek ve sorguya alınacak. Tebrikler. Şimdilik erken, sorgulama tutuklama değildir. Aynı zamanda başka bir kaynaktan ve bir polis prosedürü sayesinde Riker'ı bu cinayetlere bağlamayı başardım ve onu azmettirmeyle suçlayabileceğimizi umut ediyorum. Çok yüksek bir ihtimal değil ama işe yarayabilir. En azından onu içeri çekip sorgulayabilmemize kesinlikle yeter. Bunları sen sinsice arkamdan iş çevirip üstlerimle gizli operasyon anlaşmaları yapmadan başarabildim. Üstelik seni sadece fiziksel olarak değil, her ikimizin de tahmin edebileceği çeşitli şekillerde tehlikeye atan bir anlaşma bu. Eğer operasyon başarılı olursa sen ve Riker arasında geçen şeyler mahkemede dinlenecek. Bunun farkındayım. Aldığın muafiyet seni hapisten uzak tutmaya yarayabilir. Ama sen de biliyorsun ki muhtemelen itibarına ve işine zarar verecek. Eve, Rourke'un gözlerinde yorgunluğun dışında küstahlık olduğunu da gördü. Teğmen, itibarım yaptığım işler sayesinde elde edildi. Öyle olabilir ama artık işler değişti senin için. Gerçekten bunu atlatamayacağımı mı düşünüyorsun? Hayır Rourke, senin her şeyi halledebileceğini düşünüyorum. Kararını verdiğinde yapabileceklerinin sınırı yok. Bu neredeyse korkutucu ve beni çok kızdırdın, diye ekledi Eve. Bunun farkındayım. Kızdıracağını da biliyordun. Eğer bu fikri önce bana açmış olsaydın, zamanımız çok dardı ve her ikimiz de meşguldük. Eve, hoşuna gitsin ya da gitmesin, bu konu beni de ilgilendiriyor. Hoşuma gitmiyor ama sanırım senin düşündüğün sebeplerle değil. Yine de ben mantıklı olan şeyi yaptım, en doğru şeyi ve bunun için pişman değilim. Özür dilemeyeceksin demek. Sana istediğim zaman özür diletebilirim dostum. Öyle mi? Evet öyle. Çünkü bana karşı zaafın var. İstediğine sor. Rourke'un ayağa kalkmasını seyrederek masaya doğru ilerledi. Benim de sana karşı zaafım var. Kızma sebebimin bu olduğunun ya da en azından kısmen bu olduğunun farkında değil misin? Riker'ın sana yaklaşmasını istemiyorum. Onun sana elini sürmesini istemiyorum. Evet, Rourke iç geçirdi. Nadiren gösterdiği bocalamalardan birini yaşayarak elini Saçlarının arasından geçirdi. Evet, biliyorum. Bahsettiğim nedenin diğer kısmı da, evet, gurur. Ve bunu görmezden gelmek benim için kolay bir şey değil. Senin için de değil ama. İşime geldiğinde işlerime karışmana izin vermemle ilgili söylediğin şey var ya hani. Haklıydın. Bunun değişeceğini söylemiyorum. Fakat haklıydın. Bu da pek hoşuma gitmiyor. Ve bildiğim bir şey daha var. Yalnızca beni yumruklamak filan istediğinde arkanı o şekilde dönüp gidiyorsun. O şekilde epey dönüp gidiyor olmalıyım desene. Rourke'un amacı onu güldürmekti ama Eve gülmedi. Hayır, konu da bu. Gitmiyorsun. Eve masanın etrafında dolaşarak onun yanına geldi ve Rourke'un yüzünü ellerinin arasına aldı. Hiç gitmiyorsun. Eve, Rourke ellerini kaldırarak karısının kollarına koydu. Henüz söyleyeceklerim bitmedi. Planın iyi bir plan, harika değil ama bir şeyler ayarlayabiliriz. Bense başka bir yol tercih ederdim. O telelinki alıp az önce konuştuğun kişiyi aramanı, gezegen dışına yapman gereken o yolculuğa çıkmanı ve kimsenin halledemediği o durum neyse onunla ilgilenmeni isterdim. Bunu isterdim Rourke çünkü sen benim için şimdiye kadar kimsenin olmadığı ve asla olamayacağı kadar önemlisin. Ama bunu yapmayacağını da biliyorum ve eğer cuma gecesi sana bir şey olursa, olmayacak. Eve, eğer olursa diye tekrar etti, yaşamımı senin yaşamını cehenneme çevirmeye adayacağım. Rourke, gayet makul diye mırıldanarak dudaklarını onun dudaklarına doğru götürdü. Bir saat, Eve onu kucakladı. Bunlardan bir saatliğine uzaklaşalım. Seninle birlikte olmaya ihtiyacım var. Seninle birlikteyken olduğum kişi olmaya ihtiyacım var. Harika bir yer biliyorum. Eve'in kumsala karşı özel bir sempatisi vardı. Sıcak, deniz, kum. Kumsalda kendine çok nadiren izin verdiği şekilde rahatlayabiliyordu. Rourke ona bir saatliğine olsun kumsalı verebilirdi. İllüzyonların bir program ötede olduğu hologram odasında kumsalı yaratabilirdi. Seçtiği adanın kumlardan oluşan uzun kıvrımlı sahili, rüzgarda aheste bir tavırla sallanan palmiye ağaçları, kocaman kokulu çiçekleri, her ikisinin de zevkine uyan bir ortamdı. Altın bir topu andıran güneşten yayılan kavurucu sıcak, denizden savrulan meltemle hafifçe dağılıyor ve havaya denizin kokusunu taşıyordu. Bu iyiymiş. Eve derin bir nefes aldı. Boynundaki ve omuzlarındaki gerginliğin dağıldığını hissediyordu. Aynı şeyin Rourke için de geçerli olmasını diliyordu. Bu gerçekten iyiymiş. Bir an saati kurup kurmadığını sormak istedi Rourke ama ortamı ya da havalarını bozmak istemedi. Bunun yerine ceketini çıkarıp botlarını itekledi. Su berraktı ve hülyalı bir mavi tonundaydı. Kumsala doğru beyaz köpüklere dönüyor, bir eteğin dantellerini anımsatıyordu. Niye karşı koyuyordu ki? Silah koşumunu ve pantolonunu çıkararak devam etti. Başını eğerek Rourke'a döndü. Sen yüzmeyecek misin? Önünde sonunda yüzeceğim. Ama senin soyunmanı izlemeyi seviyorum. Çok kazançlı. Eve güldü. Tamam o halde. İyi eğlenceler. Gömleğini ve altındaki yuvarlak yakalı tişörtü de çıkardı. İç çamaşırlarını da attıktan sonra yeni doğmuş bir bebek kadar çıplak şekilde denize doğru koştu ve dalgaların içine daldı. Benim planım da o diye mırıldandı Rourke ve onun kulaç atışlarını izlemeye başladı. Eve hep çok açılma eğilimindeydi. Kendisi de soyundu. Eve bir yılan balığı gibi hızlı ve korkusuz yüzüyordu. Rourke dostane bir rekabetle bir süre yüzerek ona yaklaştı. Ardından sırt üstü dönerek kendini akıntıya bıraktı. Suyun, güneşin, bu anın bir süredir sinirini bozan yorgunluğu alması için suyun üzerinde süzüldü ve Eve'in yanına gelmesi için. Eve yüzerek yanına geldi. Kendini daha iyi hissediyor musun? Oldukça. Biraz önce çok yorgun görünüyordun Rourke. Eve o yorgunluğu kovalayıp dağıtmak istiyordu. Sen çok nadir yorgun görünürsün. Biraz önce yorgundum. Eve parmaklarını Rourke'un saçlarının arasından geçirdi. Hadi biraz forma sokayım seni, sahile kadar yarışalım. Rourke'un gözleri kapalıydı ve açmadan öylece kalmaya devam etti. Formda olmadığımı kim söylüyor? Yani durmuş bir gemi enkazı gibi süzülüyorsun da. ya da gemiden atılan fazla yükler gibi hangisi karar veremedim. Bazı çevrelerde bu yaptığıma rahatlama dendiğini duydum. Ama kolunu uzatarak onu suyun altından kavradı. Madem sen o kadar enerjiksin, hey! Eve bacakları Rourke'un bacaklarına dolanırken gülmeye başladı. Buralar boyu aşıyor. Tam sevdiğim gibi. Rourke dudaklarını Eve'in dudaklarına kapadı. Koluyla onu sardı. Ve birlikte suyun altına indiler. Su ılık ve berraktı. Yüzeyinde güneş ışıkları dans ediyordu. Rourke'un dudakları yumuşacık, bedeni sertti. Eve her ikisinin yerine de kendini tamamen serbest bırakarak mavi derinlere doğru daldı. Kendini Rourke'un öpüşünün derinlerine bıraktı. Tekrar yüzeye çıktıklarında ciğerlerini havayla doldurdu ve yanağını onun yanağına dayadı. Suyun düzenli ve dalgalı bir ritimle kendilerini sallamasına izin verdiler. Islak tenlerine hafif hafif çarpan dalgalar her ikisine de ihtiyaç duydukları şefkati sunuyordu. Rourke'un dudaklarını omuzunda gezdirmeye başlamasıyla Eve gülümsedi ve kendini bu duygunun kollarına bıraktı. Dalgaların arasında süzülmek kadar kolaydı bu. Eve yüzünü ona çevirerek dudaklarını buldu ve onun tadını içine çekmeye başladı. Ağır ağır kumsala doğru süzülmeye başladılar. Dalgalarla yükseliyor, tekrar alçalıyor, birbirlerine yaklaşıyor, dokunma mesafesinde kalacak kadar uzaklaşıyorlardı. Eve ayaklarının kuma değdiğini hissedince göğüs yüksekliğindeki suda durarak parmak uçlarıyla onu okşamaya başlayan Rourke'un yüzünü izledi. Eve, sevgilim, çok güzel görünüyorsun. Dokunuşumun altında çok güzel görünüyorsun. Rourke'un avuçlarını dolduran küçük ve dolgun göğüsleri bu dokunuşlarla giderek ısınıyordu. Su, Eve'in cildinde parlıyor, küçük elmasları andıran damlacıklara dönüşerek tekrar mavi suya karışıyordu. Kendini bana ver. Rourke'un parmakları genç kadının karnı ve kalçalarında geziniyordu. Benim için dal. Eve'in içine girdi. Eve'in aldığı derin nefes inlemeye karıştı. Tüm bedeni zevk, gevşeme ve sıvıyla doldu. Eve'in tek hissettiği mutluluk olana kadar Rourke onu sevdi. Böyle yoğun bir zevkin içindeyken ve dizleri heyecandan titrerken, üzerlerine gelen dalgayla kıyıya biraz daha yaklaştılar. Eve'in nefesi kesilmişti. Dalga onları içine alıp bırakırken Eve'in vücudu titriyordu. Zirveye ulaşıp kendini aşağıya bırakırken Rourke ona katıldı. Eve, Rourke'a güven, ihtiyaç ve davet duyguları içinde sıkıca sarılmış öylece kaldılar. Bu sarılmada Rourke'un istediği her duygu vardı. Karısını tekrar öptü. İçindeki arzu, huzursuz bir kalp gibi atmaya başladığı halde hala sabırlı hareket ediyordu. Dudaklarını Eve'in boğazına, omuzlarına, göğüslerine kaydırdı. Eve'in elleri de her yerinde dolaşıyor, okşuyor ve tahrik ediyordu. Dalga tekrar onları içine alıp bıraktı. Rourke tekrar Eve'in içine girerek tüm bedenini onunkiyle doldurdu. Ve birlikte aynı ritimle hareket etmeye başladılar. Rourke bir rüya izler gibi Eve'in başını geriye doğru atmasını ve kendini tekrar zevkin kollarına bırakmasını izledi. Rourke, Eve'in sesi hissettiği tutkuyla boğuk çıkmaya başlamıştı. Soluk alışverişleri tekrar hızlanmıştı. Kendini bana ver, benim için dal. Rourke, hissettiği arzudan daha güçlü bir aşkın her yanını kapladığını hissetti. Bu duygu, etrafını saran havayı, kalbini, tüm düşüncelerini kaplamıştı. Gözlerini Eve'den ayırmadan kendini bıraktı. Bir saatin bitmesi gerekiyordu. Ama Eve, bu saati ayırdıklarına pişman değildi. Kurumuş ve kıyafetlerini değiştirmiş halde ofisindeydi. Niyeti Rourke'a Kohli konusunda bilgi vermek ve Araf'ın güvenlik sistemiyle ilgili bilgi almaktı. Finney güvenlik sistemine daha yakından bakar ve Rourke'la sıkı bir işbirliği yapar diye düşündü. Eve, kontrol istasyonunda konuşlanıp kulübü izleyecek, hareketleri takip edecek ve takımın tüm üyelerini idare edecekti. Ve Riker'ın yapabileceği her hamleye karşı hazırlıklı olacaktı. Babamı tanıyormuş. Eve, bu konunun zihninin tam merkezinde içinde yaptığı ağırlığı fark etmeden birdenbire konuşmuştu. Rourke, ekranda açtığı raporu okumaya hazırlanırken şaşırarak dönüp ona baka kaldı. Babasını kimin tanıdığını söylemesine gerek yoktu. Eve'in suratından her şeyi okuyabiliyordu. Emin misin? Dün gece hatırladım. garip bir şekilde huzursuz hissederek, "Bu sabah," diye düzeltti. "Bir şey tetikledi işte, sanırım incelediğim verilerden bir şey. Bir ara yorgunluktan dalmışım, işte o zaman hatırladım." "Otur ve anlat." "Oturamam." "Pekala, ayakta anlat." "Yataktaydım, odamda. Bir odam vardı. Her zaman bir odam olduğunu sanmıyorum, olmadığından eminim. Ama galiba o ara biraz parası vardı. Sanırım Riker'ın parası. Karanlıktaydım. Yan odayı dinliyordum ve içmeye devam eder diye dua ediyordum. Bir adamla bir anlaşmayla ilgili bir şeyler konuşuyordu. Anlamıyordum. Umurumda da değildi. Çünkü konuşmaya ve içmeye devam ettiği sürece yanıma gelmeyecekti. Konuştuğu adam Riker'dı. Ona adıyla sesleniyordu. Bu çok zordu. Görüntüler zihninde hala bu denli vahşice netken, konuşmanın böyle zor olacağını tahmin etmemişti. Riker ona anlaşmaya uymazsa başına neler geleceğini anlatıyordu. Yasa dışı kimyasal işiydi galiba, bilmiyorum, önemli de değil. Ama sesini tanıdım. Yani olanları dinlerken sesini hatırladım. Sesini o geceden önce hiç duydun mu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Onu gördün mü peki? O seni gördü mü? Hayır, ama varlığımdan haberdardı. Babam alacağı parayı artırmak için benim hakkımda bir şeyler söyledi. Yani Riker beni biliyordu. O gittikten sonra babam odaya geldi. Çok öfkeliydi, korkmuş ve öfkeli. Beni biraz dövdü, sonra da toplanmamı söyledi. Güney'e gidiyoruz dedi. Yanında parası ve yasa dışı kimyasallar vardı. New York'ta olduğumuz haricinde başka bir şey hatırlamıyorum. New York'ta olduğumuzdan eminim. Ve sanırım gittiğimiz yerde Dallas'tı. Yani para bittiğinde Dallas'taydık. Başka paramız da yoktu. Çünkü Dallas'tayken berbat bir odamız vardı ve çok az yemeğimiz olurdu. Bir de para olmadığından çok nadiren sarhoş olurdu. Tanrım, aman Tanrım. Eve, Rourke onun yanına gitmiş, ellerini kollarının üzerine koyup okşamaya başlamıştı. Burada kal canım, burada benimle kal. İyiyim, iyi olacağım. Sadece hatırlamak biraz korkuttu. Biliyorum. Rourke bir süre ona sarıldı. O görüntülerin hemen peşinden kuleye çağrıldığını hatırladı. Beni tuzağa düşürdün. Özür dilerim. Dudaklarını Eve'in saçlarında gezdirdi. Bu bir döngü. Hep birbirine bağlı. Riker babama, babam bana. Riker sana, sen bana. Bu tarz şeylere inanmam ama işte olanlar ortada. Benim aracılığımla kimse sana dokunmayacak. Rourke karısının yüzünü kendine doğru kaldırdı. Seni incitmek için kimse beni kullanamayacak. Öyle bir şey hissettirmek istemedim sana. Biliyorum ama yine de söylediğim şey doğru. Biz bu döngüyü kıracağız. Bunu birlikte yapacağız. Ben kader denen şeye daha çok inanma eğilimindeyim. Yalnızca içindeki İrlandalı açığa çıktığında. Eve hafifçe gülümsedi ama geri çekildi. Sence beni tanıdı mı? Bu kadar yıldan sonra aradaki bağlantıdan haberdar olabilir mi? Bir şey diyemem. Babamın peşine düştüyse benim kim olduğumu da bulmuş olabilir mi? Daha önceki verilere de ulaşmış olabilir mi? Eve, benden tahminde bulunmamı ulaşabilir mi? Diye lafını kesti Eve. Gözlerini Rourke'un gözlerine dikmişti. Sen istersen bu bilgilere ulaşabilir miydin? Rourke onun teselli olmayı değil, gerçekleri istediğini biliyordu. Bir süre uğraşsam evet ama ondan çok daha fazla kaynağa sahibim. Ama yapabilir, değil mi? Onun da bazı kaynakları olmalı. Özellikle de babam ona kazık attığında onun peşine düştüyse. Babanı belki bu mümkün olabilir ama onun sosyal hizmetlere verilmiş 8 yaşında bir kızı takip ederek vakit harcayacağını sanmıyorum. Ama onunla görüşmeye gittiğimde sosyal hizmetlerde büyüdüğümü biliyordu. Nerede ve ne şekilde bulunduğumu biliyordu. Çünkü Eve Dallas'ı araştırdı. Küçük yaşta tacize uğramış bir kız çocuğunu takip etmiyordu. Evet, muhtemelen haklısın. Zaten çok önemi de yok. Eve, masasının başında duraksayarak Rourke'un ufak tefek şeylerini koyması için verdiği ahşap oymadan küçük bir kutuyu eline aldı. İstersen daha da önceki yıllarla ilgili verilerimi bulabilir misin? Evet, bulabilirim. Eğer istediğin buysa. Hayır. Dallas kutuyu tekrar masaya bıraktı. İstediğim şey o değil. Benim istediğim şey burada, bugün de. Geçmişte bilmemi gerektiren hiçbir şey yok. Beni bu şekilde etkilemesine bile izin vermemeliydim. Böyle etkilendiğimin farkında bile değildim. Eve iç geçirdi. Hiçbir şeyi fark edemeyecek kadar kızgındım sana. Rourke'a döndüğünde bu kez yüzünde bir gülümseme vardı. Kısa bir süre içinde yapmamız gereken çok fazla iş var. İstersen sen de benimle gel. Araf'ın güvenlik bilgilerini incelemek istediğini sanıyordum. Evet ama merkezde yaparız. Toplantıyı burada yapmayı teklif etmemin tek sebebi sana rahat rahat bağırmak istememdi. Ne tuhaf. Benim de toplantının burada olmasını kabul etmemin tek sebebi sana rahatça bağırabilecek olmamdandı. Bu da bizim ne kadar arızalı olduğumuzu gösteriyor. Aksine Rourke elini ona uzattı. Bence birbirimize ne kadar uygun olduğumuzu gösteriyor. Eve'in daracık ofisine iki kişiden fazlasını sığdırmaya çalışmak, birçok fizik kuralına aykırı olduğundan toplantıyı konferans salonunda yapmaya karar verdiler. Takımı yerlerine alırken Eve, "Zamanımız kısa" diyerek konuşmaya başladı. Elimizdeki cinayetler ve Max Riker konusu iç içe geçtiğinden her iki konuyu da paralel şekilde ele alacağız. Cinayetlerle ilgili laboratuvar sonuçları, veri araştırmaları ve olasılık değerlendirmeleri önünüzdeki raporlarda belirtilmiş. Henüz izin belgesi çıkarmadım ama eğer şüpheli kendi rızasıyla gelmeyi reddederse mecburi bir DNA testi için emir çıkarttıracağım. Toplantımız bittikten sonra Peabody ve ben sessizce onu sorguya almaya çalışacağız. Feeney önündeki dosyalara bakarak kaşlarını çattı. Olasılık değerlendirmesinin sonuçları düşük. Olasılık artacak ve DNA'sı Bayley's cinayetinde olay yerinde bulduğumuz tırnak kesitiyle eşleşecek. Çavuş Clooney'in teşkilattaki uzun yılları, örnek sicil kaydı, duygusal durumu, yaşadığı olaylar ve maruz kaldığı yönlendirmeyi göz önünde bulundurarak onu şahsen almayı tercih ediyorum ve umut ederim ki onu sorgulamaya almayı ikna edebilirim. Doktor Mira danışmanlık ve test hizmetleri için çağrılacak. Medya bu olayın üzerine atlayacak. Eve, McNabb'e bakarak başını salladı. Medyayı halledebiliriz ve halledeceğiz. Eve, Nadine Furst'u aramaya karar vermişti. Mükemmel bir sicile sahip kıdemli bir polisin oğlu, tek çocuğu, babasının izinden gider. Bir babanın onuru. Bir oğlun adanmışlığı. Bu adanmışlık yüzünden, çocuğun Rosette duyduğu saygı yüzünden, birkaç polisin kamuoyuna birkaç tane diyeceğiz, rezilliği seçtiği bir birimde oğlu hedef haline geliyor. Bunu nasıl ispatlaya diye başladı Feeney. Eve, ispatlamak zorunda değiliz diyerek onun sözünü kesti. Sadece durumun bu olduğunu söyleyeceğiz. Riker diye devam etti. Bunun arkasında o vardı. Bundan şüphem yok. Clooney'in ise aklına bile gelmedi. Oğlu temiz bir polisti ve temiz kalmaya kararlıydı. Çocuk seri bir şekilde terfilerini alarak dedektifliğe yükselmiş. Onu satın alamayacaklarını biliyorlardı. Riker baskınının ilk aşamalarına katılmış. Martinez'in dava operasyon notlarını gördüm. Grubun içinde öne çıkan biri değil ama iyi bir polis. Aileden polis. Bunları bir düşünün diyerek kalçasını konferans masasına dayadı. Genç, dürüst ve zeki. Hırslı. Riker operasyonunda olmak onun için büyük fırsat ve epey de başarı göstermiş. Kapıları zorlamış, araştırmalar yapmış, veri toplamış. Riker'ın birimindeki kaynakları gidişatın farkında tabii. Geriliyorlar. Riker ibret olsun diye onu cezalandırmaya karar veriyor. Bir gece bizim iyi polis kendi semti civarında bir 7-24'e uğruyor. Mesai bitiminde ara sıra takıldığı bir yermiş. Mekanda o sırada bir soygun varmış. Raporlara bak. Mekanda o günden önce ve o günden beri hiçbir sorun çıkmamış. Ama tam o gece ve tam doğru zamanda baskına uğruyor. İyi polis içeri dalıyor ve öldürülüyor. Dükkan sahibi anında acil çağrı yapıyor ama devriye arabasının mekana gelmesi tam 10 dakika sürüyor ve teknik bir arıza geçirdiklerini rapor eden sağlık görevlileri de ancak ondan 10 dakika sonra geliyorlar. Bu esnada çocuk yerde kan kaybından ölüyor, kurban ediliyor. Eve odadan bir tepki gelmesini bekledi. Odadaki polislerin hiçbirisinin olayları kendisi kadar net canlandıramadığını biliyordu. Olay yerine giden devriye arabasında iki polis var. İkisinin ismi de bu sabah Vernon'un verdiği listede. Riker'ın köstebeklerinin listesi. Genç polisi yani kendilerinden birini orada öylece ölüme terk ettiler. Ve mesaj yerine ulaştı. Eğer bana karşı gelecek olursanız sonunuz böyle olur. Finney, pekala, mantıklı diyerek katıldı. Ama Clooney de aynı noktaları takip ediyorsa neden devriye arabasındaki polisleri öldürmedi? Öldürdü. Bir tanesi 3 ay önce Philadelphia'ya transfer olmuş. Yatak odasında asılı olarak bulunmuş. İntihar demişler ama sanırım dosyası yeniden açılacak. Adamın yatağının üzerinde 30 gümüş kredi varmış. Diğeri de boğulmuş. Daha doğrusu Florida'da tatildeyken banyoda kayıp küvete düşmüş. Kazayla ölüm kararı çıkmış. 30 kredi orada da varmış. Peabody derin bir nefes verdi. Onları aylar önce ortadan kaldırmaya başlamış. Kafalarını kesip işine devam ediyormuş. Kohli'ye kadar. Kohli onu afallattı. Kohli'yi seviyor, ailesini tanıyor, ona yakın hissediyordu. Dahası oğlu ve Kohli arkadaştılar. Riker İçişleri aracılığıyla Kohli'nin de rüşvet aldığı dedikodularını yaymaya başlayınca Clooney bir kez daha ihanete uğradığını hissetti. İkinci kez oğlunu kaybetmek gibiydi. Cinayetleri daha saldırgan, daha kişisel ve daha sembolik hale geldi. Rozetteki kan. Artık duramıyordu. Yaptıklarını oğlunun anısına yapıyordu, onun onuruna. Ama artık masum bir adamı, iyi bir polisi öldürmüş olmak onu mahvediyor. Riker'ın amacı da buydu. Artık arkasına yaslanıp birbirimizi mahvetmemizi izleyebilir. Artık o kadar akıllı değil. Rourke söze girmişti. O Clooney gibi bir adamı ya da o tür bir sevgi ya da acıyı anlayamaz dedi. Parçaları bir tepsiye koydu ve tabiri uygunsa şans eseri hepsi yerine oturdu. Olabilir ama parçaları tepsiye koymuş olması bile onu mahvetmemiz için yeterli. Bu da bizi soruşturmamızın temeline indiriyor. Bildiğiniz gibi Rourke, Max Riker konusunun ele alınmasında sivil görevli olarak görevlendirildi. Peabody, sivil görevlinin sokaklardaki ismini biliyor musun? Peabody yerinde kıpırdandı. Evet efendim, Eve beklemeye devam edince Peabody yüzünü buruşturdu. Sansar denir teğmenim. Sokaktaki adı Sansar. Bildiğim kadarıyla Sansarlar sıçan yakalamak konusunda beceriklidirler dedi Rourke. Finney iyiydi dedi. Uzanarak Rourke'un sırtına vurdu. Çok iyiydi. Pekala elimizde senin için çok büyük bir sıçan var. Eve doğrularak ellerini cebine soktu ve operasyonun detaylarını takımın kalanını açıkladı. Rourke Eve'i izlerken burada yetkilinin kim olduğu, kontrolün kimde olduğu belli diye düşündü. Atladığı hiçbir bilgi, açıklamadığı hiçbir detay yoktu. Odada dolaşıyor, konuşurken de düşünmeye devam ettiği belli oluyordu. Sesi çok netti. Geçmiş yaşamında bir general olmuş olabilirdi ya da bir savaşçı. Ve bu kadın, bu savaşçı, onun kollarında titriyordu. Aralarındaki güç buydu. Aralarındaki mucize. Rourke? Evet, Damon. Rourke'un gözlerinde gördüğü bir şey bir an Eve'in kalbini tekletti. Kendini hemen toparlayarak kaşlarını çattı. Güvenlik detaylarını görüşmeniz için seni Finney ve McNabb'le bırakacağım. Hiçbir boşluk kalmasın, hiçbir açık nokta istemiyorum. Olmayacak. Olmadığından emin olun. Bu baskın için Martinez'i de çağırıyorum. Olay bittiğinde tutuklamayı o yapacak. İtirazı olan? Bekledi ama kimseden itiraz çıkmadı. Peabody, benimle gel. Eve konferans odasından çıkarken bir an arkasına döndü. Rourke hala onu izliyordu. Muhteşem dudaklarının kenarında bir gülümseme, koyu mavi gözlerinde hafif bir pırıltı vardı. Tanrım, insanın ağzını sulandırıyor. Teğmenim? Yok bir şey. Eve dehşet içinde hızla kapıdan geçti. Yok bir şey, aracım onarıldı mı ya da yenisini verdiler mi? Dallas, bu çok tatlı ama. Peri masallarına inandığını bilmiyordum. Lanet olsun, o halde gidip bir tane çalarız. Sonra sırıtmaya başladı. Ya da Rourke'un aracını alırız. Ah tanrım, XX olduğunu söyle bana. 6000 model, en sevdiğim o. Çok güzel. Peki tek kapılı iki kişilik bir araçla nasıl şüpheliyi alacağız? Bugün şık bir sedanımız var. Kodunu biliyorum. Aşağıya inip aracını bulamayınca şaşıracak. Bence... Eve söylenerek ilerlerken neredeyse Webster'a çarpıyordu. Hemen bir dakikanı alabilir miyim? Hiç dakikam yok, yürü ve konuş. Clooney'i almaya gidiyorsun. Lanet olsun. Webster çok sessiz konuştuğu halde Eve duyan biri var mı diye hızla etrafına bakındı. Nereden çıkardın bunu? Benim de kaynaklarım var. Yüzü çok ciddiydi ve hala alçak sesle konuşuyordu. Arkanda ekmek kırıntıları bırakmışsın. Hala iz takip etmeyi biliyorum. Dosyalarıma mı girdin? Dallas elini uzatarak Eve'in koluna koydu. Ben de boğazıma kadar bu işin içindeyim. Emirlere uymuş olsam da yaptıklarım işin bu hale gelmesinde bir etken olmuş olabilir. Clooney'in oğlu konusunda iç soruşturmayı ben yaptım. Kendimi sorumlu hissediyorum. Bırak onu almaya ben de geleyim. Eve başını hafifçe eğdi. Riker'ın iç işlerinde bir adamı varmış. Sen olmadığını nereden bileyim? Webster elini çekti. Bilemezsin. İç geçirdi. Bilemezsin. Pekala. Gerileyerek arkasını döndü. Bekle. Peabody, yardımcısına işaret ederek birkaç adım uzağa çağırdı. Toplantıya devam edip evrak işlerini tamamlamanı istesem sorun olur mu? Peabody başını çevirerek ellerini cebine sokmuş yüzünde çaresiz bir ifadeyle duran Webster'a baktı. Hayır efendim. Pekala, bir sorgu odası hazırlat. Kimse gözlemde olmayacak. Clooney ile konuşurken kimsenin burnunu sokmasını istemiyorum. Ona mümkün olduğunca yardım edeceğiz. Ben ilgilenirim. İyi şanslar. Tamam. Eve tekrar Webster'ın yanına gitti. Gidelim. Webster önce şaşırdı, sonra derin bir nefes aldı. Teşekkürler. Bana teşekkür etme. Dengeleyici olarak kullanacağım seni. 30. ayrımın sonu. Sayfa 343. Devamı 31. ayrımda.